Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 43. Ayrım. Anya ona dokunduğumda inliyor. Bu Leo'nun orada öylece yatmasından daha iyi. Onu sert bir şekilde sarsıyor, adını haykırıyorum. Gözlerini açtığında dizlerimin üzerine çökmekten kendimi alamıyorum. Gözlerimi silerek, aptal çocuk, diyorum. Kulaklarımdaki gürültüden ve kalbimin güm güm atmasından başka hiçbir şey duyamıyorum. Onun acıktığını söylediğini duymak için neler vermezdim. Hepimize mayayla karıştırılmış bir bardak sıcak su yapıyorum. Bu beslenme değil ama karnımızı doyuracak. Dikkatli bir şekilde kalın siyah ekmeğin bir parçasını, bu haftanın yiyecek payından geriye kalanları alıp üç parçaya bölüyorum. Hepsini onlara vermek istiyorum. Ama bunu yapmamam gerektiğini biliyorum. Ben olmadan onlar yok olurlar. Bu yüzden yemeliyim. Her birimiz üçte bir ekmeğimizi küçük parçalara bölüyoruz. Mümkün olduğunca yavaşlıyoruz. Ekmeğimin yarısını daha sonra yemek için cebime koyuyorum. Kalkıyorum ve bütün giysilerimi giyiyorum. Çocuklarım birbirlerine sokulmuş halde yatakta yatıyorlar. Odanın diğer tarafından bile ne kadar zayıf göründüklerini görebiliyorum. Leo'ya son banyo yaptırdığımda sivri kemik ve çökmüş deri yığınıydı. Yanlarına gidiyorum. Yatakta yanlarına oturuyorum. Leo'nun yanaklarına dokunuyorum. Örgü şapkasını kulaklarına örtecek kadar aşağıya çekiyorum. "Gitme anne," diyor. "Gitmem gerek." Bu her sabah yaptığımız bir konuşma ve doğrusunu söylemek gerekirse çok az dirençleri kaldı. "Bize biraz şeker bulacağım. Bu hoşuna gider mi?" Leo rüyadaymış gibi düzleşmiş yastığına geri düşerek, "Şeker," diyor. Anya bana bakıyor. Kardeşinin aksine o hasta değil. Sadece benim gibi tükenip gidiyor. "Ona şeker getireceğini söyleyememelisin," diyor. Onu kollarıma alıp alabildiğince sıkı sararak, "Ah Anya," diyorum. Çatlamış dudaklarını öpüyorum. Nefesimiz çok berbat. Ama ikimiz de artık bunu fark etmiyoruz bile. "Ölmek istemiyorum anne," diyor. "Ölmeyeceksin Maya Duşa." Dipnot 58. Ruhum. Bunun olmamasını sağlayacağız. Ruhum. O benim ruhum. İkisi de öyle. Ve bu yüzden kalkıyorum ve giyinip işe gidiyorum. Sabahın erken saatlerinin dondurucu karanlığında caddelerde kızağımı çekiyorum. Kütüphanede açık olan tek okuma odasına gidiyorum. Gaz lambaları ışık alanları yaratıyor. Kütüphane görevlilerinin çoğu hareket edemeyecek kadar hasta. Bu yüzden hareket edenlerimiz kitapları taşıyor, hükümet ve ordu için araştırma sorularını cevaplıyor. Kitapları aramaya da gidiyoruz. Bombalanmış binalardan kurtarabildiğimiz kitapları kurtarıyoruz. Yapacak hiçbir iş kalmadığında alabileceğim yiyecek neyse onun için sıraya giriyorum. Bugün şanslıyım. Bir kavanoz lahana turşusu ve bir pay ekmek var. Eve yürüyüş berbat. Bacaklarım çok güçsüz. Soluk alamıyorum ve başım dönüyor. Her yerde ceset var. Artık cesetlerin etrafından bile dolaşmıyorum. Buna enerjim yok. Dönüş yolunun yarısında elimi cebime atıyorum ve sabah kahvaltısından kalan ufak parça ekmeğimi çıkarıyorum. Ekmeği ağzıma atıyorum ve dilimin üzerinde erimesine izin veriyorum. İki yana sallandığımı hissediyorum. Gürültü yine kulaklarımda uğulduyor. Geçen son birkaç haftada bu sese alıştım. İleride bir bank görüyorum. Otur. Gözlerini kapa. Sadece bir an için. Oh, çok yorgunum. Açlık midemi kemiriyor. Bunun yerini yorgunluk aldı. Sadece nefes almak bile bir çaba gerektiriyor. Ve sonra şaşırtıcı bir şekilde Sasha'nın caddede önümde durduğunu görüyorum. Tıpkı yıllar önce, bir ömür önce karşılaştığımız günkü gibi görünüyor. Bir palto bile giymiyor. Saçları uzun ve altın sarısı. Sesindeki çatallaşmayı duyarak, "Sasha," diyorum. Ona koşmak istiyorum ama bacaklarım hareket edemiyor. Bunun yerine derin karların üzerinde diz çöküyorum. Yanımda olduğunu, kolunu omzuma attığını hissedebiliyorum. Nefesi o kadar sıcak ki ve kiraz kokulu. Kirazlar, babamın eskiden bize getirdiği gibi ve bal. Gözlerimi kapatıyorum. Onun tadını ve tatlı nefesini özlüyorum. Annemin pancar çorbasının kokusunu alabiliyorum. Ayağa kalk Vera. Önce Sasha'nın boğuk ve tanıdık sesi ve sonra kendi sesim. Bağırıyor. Ayağa kalk Vera. Tek başınayım. Yanımda kimse yok. Sevgilimin balla tatlandırılmış kiraz gibi kokan nefesi yok. Sadece ben varım. Derin karların içine diz çökmüşüm. Yavaşça donarak ölüyorum. Leo'nun kıkırdamasını, Anya'nın sert bakışlarını ve Sasha'nın öpücüğünü düşünüyorum. Ve yavaşça acı çekerek ayağa kalkıyorum. Çok uzak olmamasına rağmen eve varmak saatler sürüyor. Nihayet eve vardığımda ve sendeleyerek apartman dairesini görünce sıcak havasına girdiğimde yeniden dizlerimin üzerine çöküyorum. Anya orada, kollarını vücuduma sarıyor ve bana sarılıyor. Orada birbirimize sarılarak ne kadar süre oturduğumuzu hiç bilmiyorum. Muhtemelen dairenin soğuğu bizi tekrar yatağa sürükleyene dek. O gece sıcak lahana turşusu ve haşlanmış patates yemeğinden bir cennet. Sonra küçük Burzyka'nın etrafında oturuyoruz. Anya, bize bir hikaye anlat anne, diyor. Hikaye istemiyor musun Leo? Leo'yu kaldırıp kollarıma alıyor ve ateşin güzelleştirdiği solgun yüzüne bakıyorum. Ona iyi rüyalar görmesini sağlayacak bir masal, bir hikaye anlatmak istiyorum. Ama boğazım kuru ve dudaklarım o kadar çatlamış ki konuşmak acı veriyor. Bu yüzden sadece yavrularıma sarılıyorum ve dondurucu sessizlik bizi uyutuyor. Durumun daha kötüye gidemeyeceğini düşünüyorsunuz ama gidebilir. Gidiyor. Bu Leningrad'da kaydedilen en soğuk kış. Yiyecek tekrar tekrar kesiliyor. Isınmak için babamın çok sevdiği kitaplarını sayfa sayfa yakıyorum. Hikaye anlatırken bir deri bir kemik kalmış çocuklarıma sarılarak dondurucu karanlıkta oturuyorum. Anna Karenina. Savaş ve Barış. Onegin. Onlara Sasha ile nasıl karşılaştığımızı o kadar sık anlatıyorum ki kısa sürede kelimeleri ezbere biliyorum. Ama giderek daha uzak geliyor. Bazı günler kocamın yüzü şöyle dursun, kendi yüzümü bile hatırlayamıyorum. Geçmişi hatırlayamıyorum ama geleceği görüyorum. Çocuklarımın çökmüş küçük yüzlerinde, Leon'un solgun cildinde su toplamaya başlayan mavi kabarcıklarda. İskorbüt. Şanslıyım, kütüphanede çalışıyorum. Kitaplar bana çam iğnelerinde C vitamini olduğunu söylüyor. Bu yüzden dalları kırıyorum ve onları kızağımın üstünde çekerek eve getiriyorum. Çam iğnelerinden yaptığım çay acı ama Leo artık şikayet etmiyor. Keşke etseydi. Karanlık, soğuk, yavrularımın yanında yatakta soluk aldıklarını duyabiliyorum. Leo'nun her nefesi balgamlı. Alnına dokunuyorum. Tanrı'ya şükür ateşi yok. Beni neyin uyandırdığını biliyorum. Ateş sönmüş. Bu konuda hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben engelleyemeden bu düşünce aklıma geliyor. Hiçbir şey yapmayabilirim. Sadece orada öylece yatıp çocuklarıma sarılabilir ve sonsuza dek uykuya dalabilirim. Ölmenin daha kötü yolları var. Sonra Anya'nın küçük bacaklarının benimkine sürtündüğünü hissediyorum. Uykusunda, "Baba," diye mırıldanıyor ve ben sözümü hatırlıyorum. Yataktan kalkmak çok uzun sürüyor. Her yerim acıyor. Kulaklarımda bir çınlama var ve dengem bozuk. Ocağa giderken yarı yolda düştüğümü hissediyorum. Bayıldıktan sonra kendime geldiğimde kafam karışık. Bir an için babamın çalışma masasında olduğunu duyuyorum, yazıyor. Kaleminin ucu buruşuk kağıdın bozuk yüzeyine kelimeler karalıyor. Hayır, Kitaplığa gidiyorum. Sadece en değerli hazineler kaldı. Babamın şiirleri. Onları yakamam. Belki yarın ama bugün değil. Bunun yerine baltayı alıyor. Çok ağır. Ve kitaplığın kenarından bir parçayı kırıyorum. Kalın, eski tahta. Demir gibi sert ve çok iyi yanıyor. Yatağın yanında, ateşin önünde duruyorum ve nasıl sallandığımı hissedebiliyorum. Birdenbire eğer uzanıp yatarsam öleceğimi biliyorum. Bunu bana annem mi söyledi, kız kardeşim mi bilmiyorum. Sadece bunun gerçek olduğunu bildiğimi hatırlıyorum. Yatağımda ölmeyeceğim, diyorum orada olmayan birilerine. Böylece odada kalan tek mobilyaya gidiyorum. Babamın yazı masası. Bir battaniyeye sarınıyor ve oturuyorum. Onun kokusunu alabiliyor muyum, yoksa yine hayal mi görüyorum, bilmiyorum. Kalemini elime alıyorum ve hokkadaki mürekkebin kas katı donduğunu görüyorum. Küçük metal hokka buz gibi soğuk. Ama onu sobaya götürüyorum. Orada ikimiz de çabucak ısınıyoruz. İçmek için bir bardak sıcak su yaparak çalışma masasına geri dönüyorum. Yanımda duran lambayı yakıyorum. Aptalca biliyorum. Bu gazı saklamalıyım. Ama dondurucu karanlıkla öylece oturamam. Hayatta kalmak için bir şey yapmalıyım. Bu yüzden yazıyorum. Henüz çok geç değil, henüz ölmedim. Ben Vera Petrovna ve ben bir hiçim. Yazıyorum, yazıyorum. Çok yakında yazmak zorunda olduğumu bildiğim kağıtlara. O kadar şiddetli bir şekilde titreyen bir elle yazıyorum ki harflerim kağıdın üzerinde hoplayan antiloplara benziyor. Yine de ben yazıyorum ve gece geçip gidiyor. Birkaç saat sonra gazete kağıdının arkasından solgun gri bir ışık sızıyor ve ben başardığımı biliyorum. Kapı çalındığında kalemi elimden bırakmak üzereyim. Bacaklarımı çalışmaya, ayaklarımı hareket etmeye zorluyorum. Kapıyı açtığımda karşımda bir yabancı var. Siyah yün bir palto ve ordu kepi giymiş cüsseli bir adam. Vera Petrovna Marchenko. Adamın sesini duyuyorum ve sesi tanıdık ama yüzüne odaklanamıyorum. Görüşüm beni zorluyor. Benim, Dima Nevski, koridorun aşağısından. Bana bir şişe kırmızı şarap, bir torba şeker ve bir çuval patates uzatıyor. Benim annem yemek yiyemeyecek kadar hasta. Günün sonunu çıkaramaz. Bunu sana vermemi istedi. Bebekler için, dedi. Dima, diyorum ve hala kim olduğunu bilmiyorum. Komşum olan annesini de hatırlayamıyorum. Ama yiyecekleri alıyorum. Bunları istemiyormuş gibi davranamıyorum bile. Hatta bunun için onu öldürebilirim. Kim bilir? Teşekkür ederim, diyorum. Dediğimi sanıyorum ya da demek istiyorum. Alexander nasıl? Herhangi birimiz nasıl mı? İçeri gelmek ister misin, biraz daha sıcak? Hayır, annemin yanına dönmeliyim. Burada çok uzun kalamayacağım, yarın cepheye geri dönüyoruz. O gittiğinde şaşkınlıkla yiyeceklere bakıyorum. O sabah Leo'yu uyandırdığımda gülümsüyorum ve ''Şekerimiz var.'' diyorum. Ocak ayında zavallı Leo'yu kızağa bağlıyorum. O kadar güçsüz ki hiç müdahale etmiyor. Küçücük bedeni morumsu siyah kabarcıklarla kaplı. Anya yataktan çıkamayacak kadar çok üşüyor. Ona yatakta kalmasını ve bizi beklemesini söylüyorum. Hastaneye gitmek 3 saat sürüyor ve oraya vardığımda insanlar doktoru görmek için sırada beklerken ölmüşler. Her yerde cesetler var. Koku. Her nasılsa hem bir deri, bir kemik kalmış hem de vücudu şişmiş olan Leo'ya eğiliyorum. Ufacık yüzü açlıktan ölen bir kedinin yüzüne benziyor. Ben buradayım, aslanım beni, diyorum. Çünkü başka hiçbir şey düşünemiyorum. Bir hemşire bizi görüyor. Biz yüzlerce kişi arasındaki 2 kişi olmamıza rağmen yanımıza geliyor ve Leo'ya bakıyor. Başını kaldırıp baktığında gözlerindeki acımayı görüyorum. Bana bir kağıt parçası vererek, İşte, diyor. Bu onun biraz darı çorbası ve tereyağı almasını sağlıyor. Dispanserde aspirin var. Teşekkür ederim, diyorum. Tekrar birbirimize bakıyoruz. İkimiz de bunun yeterli olmayacağını biliyoruz. O, Leo. Benim oğlumun adı Yuri'ydi. Anlayışla başımı sallıyorum. Bazen geriye kalan tek şey bir isim. Hastaneden eve döndüğümde bulabildiğim her şeyi pişiriyorum. Duvarlardan duvar kağıtlarını söküp kaynatıyorum. Zamk undan ve sudan yapılıyor ve koyulaşınca bir tür çorba oluyor. Tutkal da aynı işe yarayacaktır. Bunlar benim kızıma öğrettiğim tarifler. Tanrı bize yardım etsin. Sasha'nın bir deri kemerini kaynatıyorum ve ondan jöle yapıyorum. Tadı iğrenç ama Loa'ya birazını yedirebiliyorum. Ocak ayının ortasında Sasha'nın bir arkadaşı dairemize geliyor. Gördüklerinin onun şoke ettiğini görebiliyorum. Bana Sasha'dan getirdiği bir kutuyu veriyor. O gider gitmez bakmak için kutunun etrafında toplanıyoruz. Leo bile gülümsüyor. İçinde tahliye kağıtları var. 20'sinde gidiyoruz. Kağıtların altında bir kangal taze sosis ve bir paket fındık var. Geriye çok bir şey kalmamış olsa da tamamen karanlıkta bütün hayatımı paketliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse neyi aldığımı ve neyi geride bıraktığımı bilmiyorum. Sahip olduklarımızın büyük bölümü ya dondu ya da yandı. Ama benim ve babamın yazdıklarımızı ve Anya Ahmatova'nın yazdığı son şiir kitabını almayı hatırlıyorum. Sahip olduğumuz bütün yiyeceği, sosisleri, yarım çuval soğanı, 4 parça ekmeği, biraz küspeyi, 4'te 1 kavanoz ayçiçek yağını ve lahana turşusundan geriye kalanları alıyorum. Leo'yu taşımalıyım. Şişmiş ayakları ve kabarcıklarla kaplı kolları ile neredeyse hiç hareket edemiyor. Ve uyuduğunda onu uyandırmaya içim el vermiyor. Üçümüz kuşluk vaktinin karanlığında gidiyoruz. Küçük Anya bizim yiyeceklerle dolu olan tek bavulumuzu taşıyor. Bütün giysilerimizi giyiyoruz. Dışarıda acı veren bir soğuk var ve yoğun kar yağıyor. Tren istasyonuna yaptığımız uzun yürüyüşte onun elini tutuyorum ve oraya vardığımızda ikimiz de çok yorgunuz. Trende çok kalabalığız. Biz birçok kişiden sadece 300 ama hiç kimse konuşmuyor. Havada küf, kötü vücut, kötü nefes ve ölüm kokusu var. Bu hepimizin bildiği bir koku. Yavrularımı kendime yaklaştırıyorum. İçmeleri için Leo ve Anya'ya biraz şarap veriyorum. Ama Leo bundan memnun olmuyor. Yiyecekleri çıkaramam. Bu kalabalık tren vagonunda olmaz. Sosis şöyle dursun, küspe için öldürebilirim. Elimi paltomun yanmış olan bada ve yiyecek depolarının dışındaki toprakla doldurduğum cebime sokuyorum. Leo oburca pis, şekerli parçacıkları yiyor ve daha sonrası için ağlıyor. Düşünebildiğim tek şeyi yapıyorum. Parmağımı kesiyor ve ağzına koyuyorum. Yeni doğmuş bir bebek gibi parmağımı emiyor. Benim ılık kanımı içiyor. Acıtıyor ama onun ciğerlerindeki tıkanıklığı ya da alnındaki ateşi hissetmek kadar değil. Kısık bir sesle onlara hikayeleri anlatıyorum. Babalarını ve beni. Şimdi çok uzakta görünen bir peri masalı aşkının hikayesini. O gürültülü yolculuk süresince bir yerlerde, ben çok korkarken, Leo son derece kötü öksürürken ve Anya ne zaman babayı göreceğimizi sorup dururken, kocamı bir prens diye çağırmaya başlıyorum ve kara şövalye yoldaş Stalin ve Neva Nehri sihirli güçlere sahip oluyor. Bu tren yolculuğu çok uzun zaman sürmüş gibi görünüyor. İç organlarım o kadar saat boyunca takırdamaktan ağrıyor. Masalım hepimizin aklını başında tutacak tek şey. O olmadan sanırım ağlamaya ya da çığlık atmaya başlayabilir ya da hiç durmayabilirim. Nihayet Ladoga Gölü'nün kenarına varıyoruz. Göz alabildiğince buz var. Benim temiz bir pencereden gördüğüm manzara ile kendimi kendi nefesimin buharı arasından gördüğüm manzara arasında neredeyse hiçbir fark yok. Buzlu yolun başlangıcındayız. 43. ayrımın sonu. Sayfa no 460. Devamı 44. ayrımda.